Dudaktan kalbe.
Ayrım 15.
Kenan, onun yeşil gözlerinin iki iri yaş damlasıyla bulandığını gördü, rüyasında ağlayan çocuklar gibi sönük bir sesle, "Yapmayın Kenan Bey, yazık bana," dediğini işitti. Buna rağmen onu daha kuvvetle kollarında sıktı, tekrar tekrar dudaklarından öptü. Aynı yoldan Kırkçamlar'a dönerken Lamia yavaş yavaş ağlıyordu. Kenan tamamıyla eski sükun ve itidalini bulmuştu, onu teselli etmeye çalışıyordu. "Bunda ağlayacak bir şey yok Lamia," diyordu. "Bir öpücükten ne çıkar? Sen küçük bir çocuksun. Çocuklar öpülmez mi? Aklına fena bir şey gelirse ayıp olur. Bana darılmadın ya." O hala ağlayarak, "Hayır efendim," diyordu. "O halde ağlama Lamia. Bak hala ağlıyorsun." "Artık ağlamıyorum efendim." Bunu söylerken daha kuvvetli hıçkırıyordu. Kırkçamlara gelmişlerdi. Çalgı, ahenk, kahkaha, gürültü hala devam ediyordu. "Haydi Lamia, sen artık kadınların yanına git. Yarın öğleden sonra kuyu başına gelir misin?" "Siz bilirsiniz efendim." Ayrılacakları zaman onu kolundan tutup bir kere daha öpmekten kendini alamadı. Lamia ağaçların arasında kaybolduğu vakit Kenan yolun kenarına oturdu, bir sigara yaktı. Kendi kendine gülümseyerek düşünüyordu. "Zavallı kınalı yapınacak. Ah, ben bu çocuğa ne kadar acıyorum. Halbuki hiçbir sebep yok. Ne söylersen, ne istersen hep siz bilirsiniz," diye cevap veriyor. "Fakat ben de ne berbat adam oldum ya Rabbi. Bir genç kızla, hatta buna genç kız bile denmez, bir kız çocuğuyla bu kadar oynamak fena tehlikeli bir hareket. Adam sen de. Görülür ki dünya böyle. Pislik dünyanın kuruluşunda bizim mayamızda. Herkesten iyi olacağım diye kendimi işkence etmekte mana yok." 14. O geceden sonra aralarında hiçbir aşka benzemeyen anlaşılmaz bir macera başlamıştı. Kenan her gün onu bağda yahut kuyu başında görüyordu. Hemen hiç yalnız kalmıyorlar, bunun için vesile de aramıyorlardı. Kenan evvela kendi hareketini ayıplamış, "Hemen hemen kızım olacak yaşta bir çocuk kalbiyle bu kadar oynamak hem günah hem tehlikeli, bundan vazgeçmeli," diye düşünmüştü. Fakat bu pişmanlık uzun sürmemiş, o yeni hodgam ve hafif felsefesiyle kendisini çabucak teselli etmişti. "Adam sende, bunda ne benim ne onun kabahatimiz var. Tabiat hükmünü yapıyor, o kadar. Lamia da ötekiler gibi bir kız çocuğu, kedi yavruları gibi sevilmek, okşanmak ihtiyacını hissediyor. Yalnız bu tahassüsler onun için çok yeni. Bu sebepten belki biraz fazla buhran geçiriyor. Öte taraftan ben de çalışmak için ruhumun sükûnunu dağıtıyor. Hafif, ılık bir heyecana muhtacım. İşi bu kadar da bıraktıktan sonra hiçbir tehlike yok. Yaz aylarıyla beraber bu da tabii geçecek. Bir tatlı hatıradan başka iz kalmayacak, o kadar." Lamia'yı başkalarının yanında gördüğü zaman ona hemen hemen şefkatle bakıyor, bir daha çocukluk, ihtiyatsızlık etmemek için kendi kendine söz veriyordu. Fakat yalnız kaldıkları vakit bütün bu kararlarını unutuyor, genç kızı kollarını almaktan bir türlü kendini men edemiyordu. Bir akşamüstü araba yolunda gezmeye çıkmışlardı. Bir aralık Lamia ile yalnız kalan Kenan, "Lamia Hanım, bu sene siz benim musikimi geçen senekinden daha seviyorsunuz," dedi. Genç kız güldü. "Mümkün mü efendim?" "Geçen sene bazı geceler kuzgunla odamın önündeki çardağa gelirdiniz. Bu sene hiç gelmediniz. Bir gece yine gelsenize." Bunu şaka gibi söylemişti. Lamia'nın bu olmayacak şey için telaşlanmasını utanarak gülmesini bekliyordu. O, bilakis her zamanki mazlum itaatiyle, "Nasıl isterseniz efendim," dedi. Kenan'ın yüreği çarpmaya başladı. Söylediği şey için hemen hemen pişman olmuştu, biraz şaşkın ve mütereddit sordu. "Ne vakit, nasıl? Ne vakit isterseniz efendim?" Kenan birkaç saniye düşündü, ağır bir tavırla, "Bu doğru olmaz Lamia Hanım," demek istiyordu. Fakat zayıf iradesi buna mani oldu. Dudaklarından hemen hemen gayri ihtiyari bir kelime düştü. "Bu gece." Kenan o akşam erkenden odasına çekilmişti. Çok sinirliydi. Lambasını yakmadı, karanlıkta mütemadiyen gezinerek sigara içiyordu. İçinde korku, telaş ve utanmayla karışık bir heyecan vardı. Asıl korktuğu şeyi kendisinden saklarsa bir tehlikenin önü alınacakmış gibi mütemadiyen kendini aldatmaya çalışıyordu. Hayır, tehlike yok. Yaşlı başlı adamım. Lamia yine geçen seneki gibi bu çardakta biraz oturup gidecek. Fakat ya gören olursa? Asıl bundan, yalnız bundan korkuyorum. Kim bilir ne çirkin şüphelere düşerler. Ah Lamia, ne ihtiyatsız çocuk. Mehtap zamanı geldi. Kulelerin pencereleri birer birer sönüyor, bağlara derin bir sükun çöküyordu. Saate baktı, gece yarısını yarım saat geçiyordu. İhtimal gelmez. Yaptığı işin tehlikeli bir hareket olduğunu elbette düşünmüştür dedi. Fakat bu ümit de ona başka neviden bir azap ve sinirlilik veriyordu. Lambasını yaktı, bu gece perişanlıkla çalışmasına imkan yoktu. Cavid Ana uzun bir mektup yazmaya başlamak istedi. Birkaç günden beri onu ihmal etmişti. Fikirlerini nişanlısına vakfetmekle bu fena sinirlilikten kurtulacağını umuyordu. Fakat ilk kelimelerde kalemi durdu, ona söyleyecek bir şey bulamıyordu. Bir kere daha bahçeye çıkmak, Lamia'nın gelmeyeceğinden emin olmak istedi. Bağ bomboş ve karanlıktı. Yalnız ağaç tepelerini hışırdatan yüksek bir rüzgar esiyordu. Küçüklerin içinde yürümeye başladı, Lamia'nın geleceği küçük kapıya kadar gitti. Gelen giden yoktu. Şükrü Bey'in kulesindeki aydınlıklar da sönmüştü. Lamia şimdi uyumuş olacak. İsabet oldu, çok isabet oldu diye düşünerek geri dönüyordu. Bağ şimdi ona daha karanlık görünüyor, boz yakadan eski ümitsizlik günlerinin korkusuna benzer bir his alıyordu. Sık bir ağaç kümesinin yanından geçerken hafif bir gürültü, yaprakların içinde kanat çırpıntısına benzer bir ses işitti. Başını çevirince ta yanında Lamia'yı gördü. Genç kız yaprakların içinde büzülüyor, üşümüş insanlara mahsus bir titreyişle kollarını göğsü üstünde kavuşturuyordu. Kenan hayret ve heyecanla, "Burada mıydınız Lamia Hanım?" dedi. Genç kız cevap vermek istedi, fakat sesi çıkmadı. Ta içinden gelen bir üşümeyle dişleri birbirine çarptı. Kenan onu ürkütmekten korkuyor gibi yavaş yavaş yaklaşmıştı. Buz gibi soğumuş elini tuttu. "Niçin öyle titriyorsunuz?" Lamia gayet yavaş cevap verdi. "Bilmiyorum efendim." Başını önüne eğiyor, bu vaziyette Kenan onun yalnız parlak sarı saçlarını görüyordu. "Ne kadar evvel geldiniz Lamia Hanım?" "Epeyce oldu efendim." "Ben sizi içeride demeye cesaret edemiyordu. Orada bekliyordum. Niçin gelmediniz? Niçin buraya gizlendiniz?" "Korkacak bir şey yok. Geçen sene de böyle gelirdiniz. Hatırlıyor musunuz?" Kenan bunları söylerken gülüyor, sesine lakayt bir emniyet vermeye çalışıyordu. Genç kız başını kaldırmadan, "Müsaade eder misiniz gideyim efendim?" dedi. "Nasıl isterseniz Lamia Hanım." Böyle söylediği halde genç kızın titreyen parmaklarını elinden bırakmıyordu. Öteki eliyle çenesini tuttu, yüzünü kendine doğru kaldırdı. Lamia'nın düşük omuzlarında, gölgede boğulmuş çehresinde, daha koyu görünen yeşil gözlerinde yorgun bir mağlubiyet vardı. Bu çehre, bu gözler Kenan'a garip bir baş dönmesi veriyordu. Kendini bu tesirden kurtarmak ister gibi gözlerini ondan ayırdı, etrafına bakmaya başladı. Bulundukları yere o vakit dikkat etti. Burası vaktiyle Leyla'dan ayrıldığı, onu hemen hemen elleriyle iterek kaçtığı ağaçlıktı. Biraz evvelki hırçın, vahşi sinirliliği sükunet buluyor, gönlünde o mahrem ve biçare 17 yaşının mağruru feragati yeniden uyanmaya başlıyordu. Hala Lamia'ya bakmıyor, hafifçe titreyen parmaklarıyla onun çenesini, alnını, saçlarını okşayarak düşünüyordu. Kendimden beyhude yere şüphe ettim. Hemen hemen bir çocukken o kadar sevdiğim Leyla'yı burada, kendi ihtiyarımla kollarımda bırakmıştım. Ne kadar düştüğümü farz etsem, bu saf genç kıza benden bir fenalık gelecek kadar alçalmadım. Gece karanlık Lamia, yollarda kimse yok. Haydi seni gezdireyim, korkma. Yanında ben varken sana kimseden hiçbir şeyden zarar gelmez. Bu ses Kenan'ın her vakit şen, canlı, asabi bir ahenk, hafifçe müstehsi bir rikkatle söyleyen sesi değildi. Onda şimdi yorgun, mahzun bir tatlılık vardı. Genç kız bu fevkaladeliği hissetmiş gibi gözlerini onun yüzüne kaldırdı. Kenan'ın yüzü, gözleri de sesi gibiydi. Keskin çizgili esmer çehresi, cüretkâr parıltılı mavi gözleri halim bir şefkatle gülümsüyordu. Lamia bir seneden beri karanlık, anlaşılmaz cazibesinden kendini kurtaramadığı bu genç adamı hiç bu kadar mazlum ve sade görmemişti. Fenalık etmeyecek elleri, sevki tabisiyle takdir eden bir kedi yavrusu munisliğiyle başını Kenan'ın omzuna bıraktı. ''Nasıl isterseniz Kenan Bey'' dedi. O akşamdan sonra bir garip gece hayatı yaşamaya başladılar. Herkes uyuduktan sonra Lamia odasını içeriden kilitliyor, pencereden çardağa, oradan arka bahçeye atlayarak Kenan'ı bulmaya gidiyordu. Evdekilerden hiç çekinmiyor, bir gün bu oyunun meydana çıkacağını aklına bile getirmiyordu. Karanlığın içinde kolları Kenan'ın yüksek omuzlarına asılı, saatlerce dolaşıyorlar, dikenlerle dolu kurumuş sel çukurlarından geçiyorlar, yol kenarlarında, ağaç altlarında oturuyorlar, dik bayırlara tırmanıyorlardı. Kenan evvela korkmuştu, fakat sonradan ona da bir pervasızlık gelmişti. Beklenilmez bir tesadüf, bir tehlike karşısında ne yapacağını bile düşünmüyordu. Derin düşününce bu gece gezintilerini bırakmaktan başka çare bulamayacaktı. Halbuki şimdilik onlardan vazgeçemez, gece, karanlık ve tehlikenin hemen hemen acı bir lezzetle zenginleştirdiği bu yeni duygulardan kendini mahrum edemezdi. Hatta günden güne cüret ve cesareti artıyordu bile. Bir gece Lamia'yı kırk camların öte tarafındaki sık koruya indirmiş, kucağına alarak akarsuyun üstünden geçirmiş, ta Kızılçullu'ya yakın yerlere götürmüştü. Bir gecede yine aynı yoldan şehitler mezarlığına kadar inmişlerdi. Yıkık, kırık taşlarla dolu kabristanın taş seddi kenarında Lamia, korkudan ağlamaya başlamış, Kenan onu dizlerinin üstüne almış, mütemadiyen gözlerinden, dudaklarından öperek teskine çalışmıştı. Bu karanlık, derin, mütereddi, teheyyüçlerle sarsılarak odasına döndüğü zaman, piyanonun önüne geçiyor, gecesinin geri kalan saatlerini siyah yıldızlarına hasrediyordu. 15. Ne dedin kınalı yapıncak? Beni hiç mi unutmayacaksın? Saçlarının sarı telleri birer birer ağrıncaya kadar beni kalbinde mi saklayacaksın? Bunlar cahil dadı, süt nine masallarına mahsus yanlış gülünç fikirler çocuğum. Sevdayı size ne fena ne yanlış öğretiyorlar. Biz birbirimizi seviyoruz sanma kınalı yapıncak. Ben senin için güzel bir keman sesinden başka bir şey değilim. Nasıl sen de benim için bir tatlı yaz rüyasından ibaretsin. Bu aşk değil kınalı yapıncak, biraz ince bir gönül eğlencesi, bir heyecan oyuncağı. Bunda hiçbirimizin kastığı günahı yok. İlk defa seni nasıl kollarıma aldığım aklına getir. Bu, söğütlerin akarsulara eğilmesi, asmaların çardaklara tırmanması, gece böceklerinin lambanın ışığına üşüşmesi gibi düşüncemiz, irademiz dışında oldu. İçimizden böyle geldi, ne yapalım? Biz birbirimizi sevmiyoruz Lamia. Fakat bu heyecan oyuncağı bütün bir yaz bizi sevdadan ziyade mesut etti. Kışın yaklaştığını, ayrılığın yaklaştığını düşündükçe üzülüyorsun. Gözlerin mustarip bir korkuyla doluyor. Benim zavallı, cahil, kınalı yapıncağım. Bilmelisin ki bu geçici yaz sergüzeştine bütün güzelliğini, bütün tadını veren yakında ayrılmak, belki artık birbirimizi hiç görmemek kanaatinden başka bir şey değildir. Bu 3 aylık küçük eğlence, bütün bir hayatı baştan başa kaplayan uzun, derin aşklardan daha tatlıdır. Duyguların da insanlar gibi renksiz, asık yüzlü ihtiyarlıkları, sefil ölümleri var. Bizim masum sergüzeştimiz ihtiyarlamadan ölecek kınalı yapıncak. Mezarına gözünde doyulmamış bir rüyanın arttığını, dudaklarında yarım kalmış bir öpüşün titremesini götüren genç ölülere benzeyecek. İleride senin de benim de başımızdan belki daha ciddi aşklar geçebilir. Fakat bu yangınlar kalbimizin ne kadar yerini yakarsa o kadar büyük viraneler bırakacak ve sönecek. İhtiyarlığımızın tesellisiz günlerinde bu eski sergüzeşti hatırlayacağız. Senin kulağına 16 yaşının yazından bir hazin keman sesi gelecek. Ben kara kış ortasında bir çiçeği daha iyisi terü taze bir kınalı yapınca koklamış gibi olacağım.
Ayrım sonu.